Ayrım 6. 3. bölümün devamı sayfa 60. Uyanma deneyimi olarak hayatın dönüm noktaları. İnsanın uyanışının ara söz hem daha olağan hem de daha incelikli bir şekilde diğer nedenleri arasında lise ve üniversite arkadaşlarının toplanması, doğum günleri ve yıl dönümleri, emlak planlaması, vasiyetname yazmak ve 50. ve 60. gibi önemli doğum günleri bulunur. Lise ve üniversite arkadaşlarının toplanması. Özellikle 25 yıl sonra lise ve üniversite arkadaşlarının toplanması çok etkileyici bir deneyimdir. Hayat döngüsünü onlarca yıl önceki sınıf arkadaşlarınızın büyüdüğünü, hatta yaşlandığını görmekten daha fazla elle tutulur hale getiren başka bir şey yoktur. Ve kuşkusuz bazı sınıf arkadaşlarının ölmesi daha da ayıltıcı ve güçlü bir uyan çağrısıdır. Bazı toplantılarda gelenlere yakalarına iliştirmeleri için genç yüzlerini gösteren fotoğrafları verilir. İnsanlar salonda dolaşıp fotoğrafları ve yüzleri karşılaştırır, karşılarındaki kırışık maskelerde genç, masum gözleri bulmaya çalışırlar. Peki bu düşünceye kim direnebilir? Çok yaşlanmışlar, hepsi çok yaşlanmış. Bu grubun içinde ben ne yapıyorum? Ama onlar beni nasıl görüyor acaba? Okul toplantıları benim için 30-40 hatta 50 yıl önce okumaya başladığım hikayelerin tamamlanması gibidir. Sınıf arkadaşlarının paylaşılmış bir geçmişi vardır. Birbiriyle derin bir yakınlık hissi paylaşırlar. Arkadaşlarınız sizin genç ve taze olduğunuz dönemleri, gizleyici olan yetişkin kişiliğinize bürünmediğiniz günleri hatırlarlar. Belki de bu yüzden okul toplantılarından sonra yeni evliliklerde şaşırtıcı bir artış olur. Eski sınıf arkadaşlarının güvenilir olduğu düşünülür, eski aşklar alevlenir, hepsi sınırsız umut perdesinin önünde başlayan dramanın oyuncularıdır. Hastalarımı hep okul toplantılarına katılmaları için teşvik eder ve onlardan tepkilerini bir günlüğe yazmalarını isterim hep. Miras düzenlemeleri. Miras düzenlemeleri ölümünüzü, varislerinizi tartışıp hayatınız boyunca biriktirdiğiniz para ve eşyaların kullanımını düşündüğünüzde kaçınılmaz bir şekilde varoluşsal farkındalığı artırır. Hayatınız bu şekilde özetleme süreci pek çok soruyu akla getirir. Kimi seviyorum? Kimi sevmiyorum? Beni kim özleyecek? Kime karşı cömert olmalıyım? Hayatınızı böyle gözden geçirdiğiniz bir dönemde hayatınızın sonuyla yüzleşmek, defin için gerekli düzenlemeleri yapmak, bitirilmemiş işleri çözmek için pratik önlemler almak zorundasınızdır. Ölümcül hastalığı olan bir danışanım işlerini yoluna sokmaya başladığında ailesine rahatsızlık verecek bütün e-maillerini silmek için günler harcadı. Eski sevgililerin mesajlarını silerken hastalık hissi her yerini kapladı. Bütün fotoğrafların ve anıların eski şefkat deneyimlerinin ortadan kaldırılması kaçınılmaz bir şekilde varoluş anksiyetesini uyandırdı. Doğum günleri ve yıl dönümleri. Önemli doğum günleri ve yıl dönümleri de potansiyel uyanma deneyimleri olabilir. Doğum günlerini genellikle hediyeler, pastalar, kartlar ve neşeli partilerle kutlasak da bu kutlamanın asıl amacı nedir? Belki de zamanın karşılaşılmaz biçimde akışının üzücü bir şekilde hatırlatan şeyleri dağıtma girişimidir. Terapistlerin hastalarının özellikle önemli doğum günlerini ve yıl dönümlerini not etmeye ve bunların uyandırdıkları duyguları sorgulamaya dikkat etmeleri yerinde olur. 50 yaş. Will, ölümle ilgili konuların hassasiyetini kavramış her terapist, bunların her yerde oluşundan çok etkilenecektir. Ne zaman bu kitabın yeni bir bölümünü yazmaya başlasam, aynı gün gelen bir hasta benim bilinçli bir şekilde istememe gerek kalmadan klinik önemi olan bir örnek getirmiştir. Benim uyanma deneyimlerini yazdığım bu bölüm sırasında yaptığım bir terapi seansını inceleyelim. Son derece entelektüel bir adam olan 49 yaşındaki avukat Will, işine karşı tutkusunu yitirdiği ve dikkate değer düzeydeki entelektüel yeteneklerini en iyi şekilde kullanamadığına, parantez içinde çok iyi bir üniversiteden iyi bir dereceyle mezun olmuştu, üzüldüğü için terapiye geliyordu. 4. seansımızdaydık. Seansa iş arkadaşlarından birinin kendisini fazla yardım işi yapıp çok az faturalı iş yapması konusunda eleştirmesinden yakınarak başladı. 15 dakika boyunca iş ortamını tarif ettikten sonra her zaman organizasyonlarda uyumsuz biri olduğunu uzun uzun anlattı. Bunlar onun geçmişine ait önemli bilgilerdi ve hepsini dikkatle dinlerken seansın bu bölümünde çoğunlukla sessiz kaldım. Yalnız karşılıksız olarak yaptığı işler için gösterdiği şefkat konusunda yorumda bulundum. Kısa bir sessizlikten sonra Bu arada bugün benim 50. yaş günüm. Öyle mi? Kendini nasıl hissediyorsun? Karım bu konuda fazla heyecanlı. Bu akşam arkadaşlarımızla bir doğum günü yemeği yiyeceğiz. Ama bu benim fikrim değil. Benim hoşuma gitmiyor. Benim için bu kadar telaşa girmesi hoşuma gitmiyor. Nasıl yani? Senin için telaşa girmesinin nesi hoşuna gitmiyor? Tebrikler karşısında kendimi rahatsız hissediyorum. İç sesim aslında beni bilmiyorlar veya bir bilseler diyerek bunları sanki geri çeviriyorum. Eğer seni gerçekten bilseler ne görürlerdi diye sordum. Ben bile bilmiyorum ve yalnızca tebrik almak değil, vermek de zor geliyor. Bunu anlamıyorum ve nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum. Yalnızca bunun altında karanlık bir yüzey olduğunu söyleyebiliyorum. Oraya ulaşamıyorum. Oradan fışkıran her şeyin farkında mısın, Will? Evet, bir şey var. Ölüm. Ne zaman ölümle ilgili bir kitap okusam, özellikle bir çocuğun ölümüyle ilgili, boğulur gibi oluyorum. Benim yanımdayken o karanlık yüzeyden çıkan bir şey oldu mu? Sanmıyorum. Neden? Aklınızda bir şey mi var? Birinci veya ikinci seansımızda güçlü bir şekilde duygulanıp gözlerinin yaşardığını hatırlıyorum. O zaman nadiren gözyaşı döktüğünü söylemiştin. İçeriği tam olarak hatırlayamıyorum. Ya sen? Aklımda bir şey yok. Hatta olayı hiç hatırlamıyorum. Babanla ilgili bir şeydi galiba. Bir bakayım. Bilgisayarıma gidip dosyamı açtım. Gözyaşı sözcüğünü aradım. Bir dakika sonra tekrar yerime oturdum. Babanla ilgiliymiş. Kederli bir şekilde onunla hiçbir zaman şahsi bir şekilde konuşmadığın için pişman olduğunu söyledin ve birden gözlerin doldu. Oh, evet, hatırlıyorum ve... Oh tanrım, dün gece onunla ilgili bir rüya gördüğümü hatırladım şimdi. Şu dakikadan önce bu rüya hiç aklıma gelmemişti. Seansın başında dün gece rüya görüp görmediğimi sorsaydınız hayır derdim. Rüyamda babamla ve amcamla konuşuyordum. Babam 12 yıl önce, amcam da ondan birkaç yıl önce ölmüştü. Üçümüz keyifli bir konuda sohbet ederken kendi kendime... Onlar öldü ama endişelenme, bütün bunlar çok mantıklı, bu normal bir rüya diyordum. Öyle görünüyor ki arka plandaki ses rüyanın ağırlığını azaltmaya, senin uyumaya devam etmeni sağlamaya çalışıyor, sağlamaya yarıyor. Rüyanda babanı sık görür müsün? Asla, hiç hatırlamıyorum. Zamanımız neredeyse bitti Will, ama sana daha önce konuştuğumuz tebrik alıp verme ile ilgili bir şey sormama izin ver. Bu durumu bu odada hiç yaşadın mı? Senin ve benim aramda. Daha önce karşılık Sız baktığın davalardan söz ettiğinde senin merhametin hakkında yorumda bulunmuştum. Bana karşılık vermedin. Acaba sana olumlu bir şey söylemem karşısında ne hissettin? Ve bana olumlu bir şey söyleme konusunda zorluk yaşar mısın? Parantez içinde, hiçbir seansı buna benzer burada ve şimdi sorusu sormadan bitirmem. Emin değilim, düşünmem lazım, dedi ayağa kalkarken. Bir şey daha var Will, diye ekledim. Bugün benimle ve seansla ilgili ne tür düşünceler uyandı içinde? İyi bir seans oldu. Daha önceki seansımızdan gözyaşlarımı hatırlamanızdan etkilendim. Ama seansın sonunda bana tebrik etmenizle ilgili duygularımı sorduğunuzda kendimi gerçekten rahatsız hissetmeye başladığımı söylemeliyim. Bu rahatsızlığın çalışmamızdaki en verimli yöne doğru bize rehberlik edeceğine inanıyorum. Will'le yaptığımız bu seansın ölüm konusunun ben karanlık yüzeyini sorguladığımda kendiliğinden ve beklenmedik bir şekilde ortaya çıktığına dikkat edin. Seansın ortasında kalkıp bilgisayarıma gitmek nadir yaptığım bir şeydir. Ama Will bu konuyu o kadar çok düşünmüştü ki seansımızda gösterdiği tek duygu belirtisinin peşine düşmek zorundaydım. İlgilenebileceğim bütün o varoluşsal konuları bir düşünün. Birincisi, o gün 50. yaş günüydü. Böyle önemli yaş günleri genellikle pek çok içsel dallanma yaratır. İçindeki gizli katmanı sorguladığımda benden herhangi bir ipucu almamasına rağmen ne zaman ölüm hakkında, özellikle bir çocuğun ölümü hakkında bir şey okusa boğulacak gibi olduğunu söylemişti. Ve sonra yine tamamen beklenmedik bir şekilde ölmüş babası ve amcasıyla konuştuğu rüyasını hatırladı. Sanki seanslarda ben bu rüyaya odaklanınca Will gizli ölüm korkusu ve ölümle ilgili üzüntüsünün farkına vardı. Babasının ölümü, küçük çocukların ölümü ve bunların arkasında da kendi ölümü. Ölümle ilgili duygularının kendisini etkisi altına almasını engellemek istediği için kendisini bu duygulardan ayrıştırdığını söyleyerek seansı tamamladık. Sonraki seanslarda tekrar tekrar gözyaşı döktüğü oldu. Ona karanlık bölgesi ve bundan önce ifade edemediği korkuları hakkında açıkça konuşması için yardım ettim. Uyanma deneyimi olarak rüyalar. Pek çok önemli rüya, insanın derinliklerinden gelen ve bir uyanma deneyimini harekete geçirebilen bir mesaj taşır. Büyük bir yas içindeki genç bir dulun şu rüyasını düşünün. Sevilen birinin kaybının geride kalan kişiyi kendi ölümlülüğüyle nasıl yüzleştirdiğine dair çok canlı bir örnek. Derme çatma yazlık bir kulübenin verandasındayım. Dipnot veranda. Bu rüyayı Bağışlanan Terapi adlı kitabımda anlattım. Ön kapının birkaç adım ötesinde kocaman ağzıyla bekleyen korkunç bir canavar var. Dehşet içindeyim. Kızıma bir şey olmasından korkuyorum. bir kurbanla canavarı yatıştırmak istiyorum ve kırmızı ekoseli içi doldurulmuş bir hayvanı kapıdan ona atıyorum. Canavar yemi yutuyor ama orada durmaya devam ediyor. Gözleri üzerime sabitlenmiş, alev alev yanıyor. Av benim. Bu genç dolu rüyayı açıkça anlıyordu. Başta kocasını almış olan ölümün, yani kötü canavarın, şimdi de kızı için geldiğini düşünmüştü. Ama neredeyse aynı anda kendisinin av olduğunu fark etti. Sıradaki kendisiydi ve canavar onun için gelmişti. Canavara bir kurban vererek yatıştırmaya ve dikkatini dağıtmaya çalışmıştı. Kırmızı ekoseli içi doldurulmuş bir hayvan. Benim sormama gerek kalmadan sembolün anlamını da anlatmıştı. Kocası kırmızı ekoseli pijamalarıyla ölmüştü. Canavarı yatıştırmak olanaksızdı, avı oydu. Bu rüyanın açıklığı terapimizde büyük bir değişim başlattı. Korkunç kaybından uzaklaşıp kendi faniliğini ve nasıl yaşaması gerektiğini düşünmeye başladı. Uyanma deneyimi tuhaf ve nadir görülen bir kavram değildir. Aslında bu konu klinik çalışmaların temelidir. Bu yüzden zamanımın çoğunu terapistlere uyanma deneyimlerini terapötik kullanım için nasıl tanıyıp dizginleyebileceklerini öğretmek için harcarım. Tıpkı Mark'ın hikayesinde olduğu gibi. Mark'ın gördüğü bir rüya uyanışına yol açan bir kapıyı araladı. Uyanma deneyimi olarak biyas rüyası Mark. 40 yaşında bir psikoterapist olan Mark, kronik anksiyetesi ve ölümle ilgili olarak zaman zaman yaşadığı panik ataklar yüzünden terapiye gelmişti. İlk seansımızda ne kadar huzursuz ve sıkıntılı olduğunu görebiliyordum. Ablası Janet'in ölümü zihnini acı verecek derecede meşgul ediyordu. Mark 5 yaşındayken annesi kemik kanseri olup 10 yıl sonra hastalığın defalarca tekrarlaması ve biçimini bozan ameliyatlardan sonra ölmüştü. Bütün bu süre boyunca Janet onun annesi yerine geçmişti. Ablası 20'li yaşların başında kronik alkolik olmuş ve sonunda karaciğer yetmezliğinden ölmüştü. Kardeşi olarak ona kendini adamasına rağmen hastalığı sırasında ablasına yardım etmek için ülkenin bir ucundan kalkıp defalarca onun yanına gitmişti. Yeterince şey yapmadığı, suçlu bir şekilde onun ölümünden sorumlu olduğu düşüncesinden kurtulamıyordu. Suçluluk duygusu çok kuvvetliydi ve terapide onun bu duyguyu aşması üzerine yaptığımız çalışmada çok zorlanıyordum. Daha önce söylediğim gibi neredeyse her yasın seyrinde potansiyel bir uyanma deneyimi yatar ve genellikle ilk kez rüyalarda ortaya çıkar. Mark'ın sık gördüğü rüyalardan birinde ablasının elinden kan fışkırıyordu. İlk hatıralarına ait bir görüntüydü bu. 5 yaşındayken ablası komşudaydı ve parmağını elektrikli pervaneye sokmuştu. Ablasının çığlık atarak sokakta koştuğunu hatırlıyordu. Her yerde kıpkırmızı kan ve ikisinin yaşadığı dehşet vardı. Çocukken düşündüğü, parantez içinde, ya da düşünmüş olması gereken şeyi hatırlıyordu. Eğer o kadar büyük, yetenekli ve güçlü olan koruyucusu Janet aslında bu kadar kırılgansa ve kolayca çökebiliyorsa kendisinin gerçekten korkması gerekiyor demekti. Janet kendini bile koruyamıyorsa onu nasıl koruyacaktı? Bu durumda bilinç dışında şöyle bir denklem bulunuyor olmalıydı. Eğer ablam öldüyse ben de ölebilirim. Mark'ın ölüm korkusunu açık bir şekilde konuştukça o daha da huzursuz hale geldi. Biz konuşurken ofisimde durmadan dolaşıyordu. Hayatta her zaman hareket halindeydi. Birbiri ardına yolculuklar planlıyor, mümkün olan her fırsatta yeni yerleri ziyaret ediyordu. Herhangi bir yere kök salmanın Azrail'i beklemek anlamına geldiği birkaç kez aklından geçmişti. Hayatının aslında bütün hayatların yalnızca ölümü bekleyen bir örüntüden ibaret olduğunu hissediyordu. Bir yıllık sıkı terapi çalışmasından sonra ablasının ölümüyle ilgili suçluluk duygusundan kurtulmasını sağlayan şu aydınlatıcı rüyayı gördü. Yaşlı amcam ve yengem 7 blok ötedeki Janet'i ziyaret ediyorlar. Parantez içinde Mark bu arada bir kalem isteyip 7x7'lik rüya haritasını çizdi. Ona ulaşmak için nehri geçecekler. Benim de onu ziyarete gitmem gerektiğini biliyordum ama yapacak işlerim olduğu için evde kalmaya karar verdim. Onlar gitmeye hazırlanırken Janet'e götürmeleri için küçük bir hediye hazırladım. Sonra yola çıktıklarında hediyeye kart eklemeyi unuttuğumu hatırlayıp peşlerinden koştum. Kartın nasıl göründüğünü hatırlıyorum. Oldukça resmi ve mesafeli bir şeydi. Kardeşinden Janet'a yazıyordu. Garip bir şekilde Janet'ın nehrin karşı tarafından ayakta durduğunu ve büyük olasılıkla el salladığını görebiliyordum. Ama pek bir şey hissetmiyordum. Bu rüyadaki imgeler olağanüstü derecede şeffaftı. Yaşlı akrabalar ölüyor, yani nehri geçiyor ve 7 blok ötedeki Janet'i ziyarete gidiyorlar. Janet 7 yıl önce ölmüştü. Mark da nehri daha sonra geçmesi gerektiğini bilmesine rağmen geride kalmaya karar vermişti. Yapacağı işler vardı ve hayatta kalmak için ablasını bırakması gerektiğini biliyordu. Parantez içinde, bu durum hediyeye iliştirdiği resmi kartta ve ablasının karşıdan el salladığını görmesine rağmen çok az üzüntü hissetmesiyle açıkça görülüyordu. Bu rüya bir değişimin habercisi oldu. Mark'ın geçmişle ilgili takıntısı hafifledi ve hayatı yavaş yavaş şimdi de daha zengince yaşamayı öğrendi. Rüyalar diğer birçok hastam için de bir kapı açmıştır. Emekli bir cerrah olan Ray ve çalışmamız bitme noktasına geldiğinde ve terapiden ayrılırken tepe noktasına ulaşan Kevin de olduğu gibi. Emekli olan cerrah Ray. Ray 68 yaşında bir doktordu. Yaklaşan emekliliği yüzünden sürekli anksiyete yaşadığı için terapiye gelmişti. Bu ikinci terapi seansında şu kısa rüyayı anlattı. Okul arkadaşlarımla toplantıya gidiyorum. 6. sınıf olabilirler. Binaya giriyorum ve girişe asılmış sınıf resmini görüyorum. Resme uzun süre dikkatle bakıyorum ve sınıf arkadaşlarımın hepsinin yüzünü görüyorum. Ama ben yokum. Kendimi orada bulamıyorum. Rüyanda ne hissediyordun diye sordum. Parantez içinde, ilk sorum her zaman bu olur çünkü rüyanın bazı parçalarıyla veya bütünüyle ilgili duyguları bulmada çok işe yarar. Bunu söylemek çok zor diye cevap verdi. Rüyam oldukça ağır ve kasvetliydi. Kesinlikle neşeli bir rüya değildi. Bana rüyanla ilgili aklına gelen çağrışımları söyle. Zihin gözüyle rüyanı hala görebiliyor musun? Parantez içinde, rüya ne kadar taze ise hastanın çağrışımları ile ilgili o kadar yararlı bilgiler verir. Başını salladı. En önemli şey resim. Resmi açıkça görebiliyorum. Yüzlerin birçoğunu açıkça göremiyorum ama orada olmadığımı biliyorum. Kendimi bulamıyorum. Peki bundan ne anlam çıkarıyorsun? Bundan emin değilim ama iki olasılık var. Birincisi hiçbir zaman o sınıfın ya da herhangi bir sınıfın bir parçası olmadığım duygusu var. Hiçbir zaman popüler değildim. Her zaman dışlanırdım. Ameliyathane hariç. Durakladı. Peki ikinci olasılık diye onu zorladım. Çok açık dedi sesi alçalırken. Sınıf orada resimde var ama ben yokum. Belki de bu benim ölümümü gösteriyor. Böylece bu rüya sonucunda pek çok zengin malzeme ortaya çıktı ve bize birkaç olası yol sundu. Örneğin hastanın ait olmama hissi, popüler olmayışı, arkadaş eksikliği, ameliyathane hariç kendini evindeymiş gibi hissetmemesini inceleyebilirim. Ya da kendimi bulamıyorum cümlesine yoğunlaşır ve kendi özüyle iletişim kuramadığı hissi üzerine odaklanabilirdim. Bu rüya bu konularda çalıştığımız bir yıllık terapi süresi için gündemi belirledi. Ama dikkatim en çok bir şeye odaklanmıştı. Onun sınıf fotoğrafında olmayışına. Ray'in ölümüyle ilgili yorumunu da görmezden gelemezdim. En önemli konu bu gibiydi. Ne de olsa 68 yaşında bir adamdı ve yaklaşan emekliliği onu terapiye getiren şeydi. Emekliliği düşünen herkesin ölümle ilgili endişeleri vardır ve bu endişeler çoğu kez rüyalar yoluyla ortaya çıkar. Bir uyanma deneyimi olarak terapinin sonu. Terapinin sonuyla ilgili bir rüya. Kevin. 40 yaşında bir mühendis olan Kevin'in ölüm panikleri 14 aylık terapi süresi içinde neredeyse tamamen sona ermişti. Kevin son seansımıza şu rüyayı getirdi. Uzun bir binada birisi beni kovalıyor. Kim olduğunu bilmiyorum. Korkuyorum ve merdivenlerden bodrum gibi bir yere iniyorum. Bir noktada tavandan kum saatinden süzülür gibi kumların aktığını görüyorum. Ortalık karanlık, biraz daha ilerliyorum ve dışarı çıkacak yol bulamıyorum. Birdenbire bodrumdaki koridorun sonunda kapısı hafif aralık olan kocaman bir depo görüyorum. Korkmama rağmen bu kapıdan geçiyorum. Bu karanlık rüyadaki hissi neydi? Korku ve ağırlık diye cevap verdi Kevin. Ona çağrışımlarını sordum ama çok az çağrışım kurabildi. Ona göre rüyası anlamsız gibiydi. Benim varoluşçu bakış açıma göre terapiyi bitirmek ve bana veda etmek onda başka kapılar ve ölüm düşüncesini uyandırmış olabilirdi. Rüyada özellikle iki görüntü benim dikkatimi çekmişti. Kumların kum saati gibi tavandan süzülmesi ve deponun kapıları. Ama bunlar hakkında fikirlerimi ifade etmek yerine Kevin'in bu görüntülerle ilgili çağrışım kurmasını istedim. Kum saati aklına ne getiriyor? Zamanla ilgili düşünceleri. Zaman tükeniyor. Hayatımın yarısı bitti. Ya depo? Cesetler depoya kaldırılır. Yani morga. Bu bizim son seansımız Kevin. Zamanımız tükeniyor. Evet, ben de bunu düşünüyordum. Bir morg ve bir de depoya kaldırılan cesetler var. Birkaç haftadır ölüm üzerinde konuşmuyordum ama en başta beni bu yüzden görmeye gelmiştin. Görünüşe göre terapinin bitişi senin için eski konuları yeniden gündeme getiriyor. Sanırım öyle. Şimdi terapiyi gerçekten bitirmeye hazır olup olmadığımızı sorguluyorum. Deneyimli terapistler terapiyi uzatma konusunda bu tür soruları ciddiye almamaları gerektiğini bilirler. Anlamlı bir terapi seyri yaşayan hastalar genellikle terapinin sonuna ikili duygular ve çoğunlukla da baştaki semptomlarının tekrarlayışıyla yaklaşırlar. Bir keresinde birisi psikoterapiye döngüsel terapi demişti. Kişi aynı konular üzerinden tekrar tekrar geçer. Her seferinde kişisel değişimi biraz daha garanti altına alır. Kevin'a terapiyi planladığımız gibi sonlandırmayı ama 2 ay içinde bir takip görüşmesi yapmayı önerdim. O görüşmede Kevin iyi görünüyordu ve terapiden öğrendiklerini dışarıdaki hayata aktarma sürecinde gayet başarılıydı. Bu yüzden uyanma deneyimleri Ivan Illich'in ölüm döşeği deneyiminden pek çok kanser hastasının yaşadığı ölüme çok yaklaşma deneyimine ve gündelik hayatta karşılaşılan ve kişinin varoluşsal meseleleri incelemesini gündeme getiren parantez içinde yaş günleri, yaz, okul toplantıları, rüyalar, boş yuva gibi deneyimlere kadar uzanır. Bilinçlenme genellikle bu tür konulara karşı büyük duyarlılığı olan parantez içinde bu duyarlılığın bu sayfalarla birlikte daha da artacağını umuyorum. Bir başkasının terapist veya arkadaş yardımıyla kolaylaşır. Bu karşılaşmaların anlamını aklınızdan çıkarmayın. Ölümle yüzleşmek anksiyete doğurur ama aynı zamanda hayatı zenginleştirecek bir potansiyel de taşır. Uyanma deneyimleri güçlü ama geçici olabilir. Bir sonraki bölüm bu deneyimi nasıl uzun ömürlü kılacağımızı irdeliyor.